Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programının bir yenisinden hepinize sevgiler, saygılar. Değerli dinleyiciler, Osmanlı sadrazamları arasında, bilhassa son zamanlardaki Osmanlı sadrazamları arasında Tevfik Paşa'nın ayrı bir yeri vardır. Tevfik Paşa son Osmanlı sadrazamıdır ve İstanbul hükümeti ile Anadolu hükümeti arasında iyi ilişkiler kurmasıyla tanınmıştır. Aynı zamanda padişahın dünürüdür. Sultan Hamid zamanında, Sultan Reşat ve Sultan Vahidettin zamanında hizmet etmiş, diplomat olarak ve siyasetçi olarak mühim bir şahsiyettir. Sadrazam Tevfik Paşa hakkında onun bir ara yaverliğini yapmış olan Ragıp Bey bir takım hatıralar neşretmiştir. Ragıp Bey daha sonra Akyavaş soyadını almıştır. Harp okulunda öğretmenlik, baş öğretmenlik yapmıştır. Ve Ragıp Akyavaş'ı biz daha ziyade eski İstanbul hayatıyla ilgili hatıralarından tanıyoruz. Zaman zaman sizlere bu hatıralardan bazı pasajlar nakletmiştik. Bu hafta da istedik ki Ragıp Bey'in Sadrazam Tevfik Paşa ile alakalı hatıralarından bir nebze sizlere bahsedelim. ...1918 senesi kış mevsimindeyiz diye söze başlıyor Ragıp Bey. Mütarekenin kederli günlerini yaşıyoruz. Mondros Mütarekesi imzalanmış. Osmanlı Devleti 1. Cihan Harbi'nde yenilmiş. İstanbul ahalisi Erzurum'un karlı şahikalarından Yemen'in kızgın çöllerine kadar yayılan geniş toprak sahalarına gömdüğü binlerce evladının matemi içinde. Devlet adamları ne yapacaklarını şaşırmış vaziyette. Ümitsiz bir vaziyette. İhtiyar ve tecrübeli vezir Tevfik Paşa iş başında. Sadrazam. Bu felakete nasıl bir çare bulacak? Onu herkes merak ediyor. Bütün ümitler onda. Heyeti Bükela, yani Bakanlar Kurulu, her gün Bağbali'de toplanır, dağılır, toplanır, gene dağılır. Bekleme salonları dolar, boşalır. Valilik, mutasarrıflık isteyenler, biz iddiaçıların kahrına gazabına uğradık, sürgünlere gittik, zararımızı tazmin edin diye feryat edenler. Daha neler neler. İşte bütün bunlara Tevfik Paşa çare bulacak. Vakit kalırsa İngiliz ve Fransız sefaretlerinin baş tercümanları Mr. Ryan ile Monsieur Ledoux'a da meram anlatacak. Ziyaretçi akını arasında her gün kucağında takriben 3 yaşlarında bir oğlan çocuğu ile 50'lik bir kadıncağız peydah oldu. Edirne kapıdan geliyorum. Torunumdur. Babacığı Midilli kruvazöründe şehit düştü. Vakti geldi fakat yavrucuğun dili çözülmedi. Sevaptır oğlum ne olur. Devletlim şuna bir nefes ediversin. Padişah vekili nelere kadir değil ki dedi. Böyle bir müracaatla ilk defa karşılaştığım için şaşırdım diyor Ragıp Bey. O zamanlar değerli dinleyiciler, Türkiye'de de Avrupa'da da hükümdarın nefesinin şifa vereceğine inanılırdı. Avrupa'da da krallar yola çıktıkları zaman bir yerden bir yere giderken tebasından hasta olanlar yol kenarına dizilirler. Kral elleriyle onların başına dokunarak onları takdis eder, böylece şifa umarlardı. Şark dünyasında padişahlardan, hükümdarlardan Böyle şifa bekleyenler daha çoktu. Ne olsa peygamber postunda oturuyor. Şark dünyasında bir Müslümanın böyle bir şey beklemesi elbette ki çok daha tabii. Ragıp Bey şaşırmış çünkü paşanın nefes etmeye değil, nefes almaya vakti yok. Kadının gözyaşlarına dayanamadım diyor. İşi yavere açtım. Her denizci gibi o da babacan yiğit bir binbaşıydı. Uzun senelerdir bu hizmette bulunuyordu. Evet dedi. Vakti gelip de konuşamayan çocukları adettir halk sadrazama getirir. O da 3 defa çocuğun ağzına mührü Humayun ile dokununca çocuk yıllanmış sakak kuşu gibi şakır. Mücerreptir, tecrübe edilmiştir. Mührü Humayun demek sadrazamın yanında altın bir kese içinde padişah mührü bulunur. Padişahın birkaç tane mührü vardır. Biri kendisinde durur, biri sadrazamda durur, biri hazinedarda durur, haremdeki hazinedarda durur. Bunlar icabı halinde kullanılır. İşte bu mührü çocuğun ağzına tuttuğu zaman çocuk dili açılıyor. Böyle bir müracaat oldu mu reddetmeyin. Halk kırılmasın. Münasip bir vaktini kolla, paşaya haber ver, o ne yapacağını bilir diyor başyaver. Filhakika ben de merak ediyordum diyor Ragıp Bey. Arz odasının ziyaretçi baskınından azade olduğu tenha bir zamanda huzura girdim. Efendim dedim. Bir çocuk getirmişler dedim. Lafı tamamlamayı bırakmadı. Alınız getiriniz emrini verdi. Kucağında çocuk. Ser yaver önde. Büyük annesi arkada. Onun arkasında ben. Odaya girdik. Rahmetli Tevfik Paşa kibarlık numunesi, nezih ve çok mahcup bir insandı. Konuşurken hayasından, mahcubiyetinden o bembeyaz nurani çehresi kızarırdı. Gene öyle oldu. Bu işe alışkın bir edayla yeleğini cebine davrandı. Mührü Humayun'u çıkarttı. Bu mühür çok mühim. Padişah mührü. Vezirler bunu devamlı yanlarında taşırlar. Mührün verilmesi sadrazam tayin etmek, mührün alınması da sadrazamlıktan azletmek manasına gelir. Öyle ki bazı sadrazamlar hamamda bile bunu yanından ayırmazlarmış. İşte Tevfik Paşa yeleğinin cebinden mührü çıkarıyor, besmele çekiyor, çocuğun ağzını hafifçe 3 defa dokunuyor. Maşallah diye çocuğun yanağını okşamayı da ihmal etmiyor. Bana da yavaşça sadaka katibinden 5 lira alıp kadıncağıza verin diyor. O zaman 5 lira iyi bir para. Kadıncağız dualar ederek ayrılıyor. Peki diyor Ragıp Bey, buna rağmen çocuk gene konuşmazsa buna ne çare bulunur diye soruyor. O zaman hünkâr artığı yedirilir diyor. Filhakika bir kere de bana bu şekilde bir müracaat vaki oldu. Yıldız Sarayı'na gittiğimiz bir gün bizleri yemeğe alıkoymuşlardı. Baş müsahip Enver Ağa'dan, yani harem ağalarının başı olan Enver Ağa'dan rica ettim. Efendimiz sofradan kalkınca getiririm dedi ve padişah sofrasından artmış 2 dilim ekmek getirdi. İtinayla cebime koydum. Yolumu bekleyen ihtiyara verdim. Çok duasını aldım diyor Ragıp Bey. Tevfik Paşa babasının annesi tarafından Kırım Hanlarına mensuptu. Babası Tuna ve havalisi süvari kumandanı Ferik İsmail Hakkı Paşa'ydı. Ferik Kor General veya Or General, birinci Ferik ise başka, ikinci Ferik ise başka demektir. Paşa'da mevcut olan büyük haslet mevrus asaletten ziyade ruh asaletiydi. Yani soyu soyluydu, asildi ama esas ruhu asildi. Refikası merhum Afife Hanım da, yani zevcesi Afife Hanım da zevcinin tesirinde kalmış muhterem bir hanımdı. Henüz hanımefendiyi tanımıyordum. Şimdi Park Oteli namıyla meşhur olan Ayazpaşa'daki yerde paşanın muhteşem bir konağı vardı. İşittiğimize göre bu yer Sultan Hamit'in validesi Tiri Müjgan kadın efendinin, valide sultan olamadı çünkü padişahın vefatından, padişahın tahta çıkmasından önce vefat etmişti. Onun malikanesiymiş. Tevfik Paşa Berlin sefaretinden Hariciye Nazırlığına, yani Dışişleri Bakanlığına getirildiği zaman padişah kendisine bunu hediye etmiş. Çünkü Tevfik Paşa'nın Berlin'de çok büyük bir hizmeti olmuş. Paşa meşhur konağının yangından salim kalan kısmında mütevazi bir hayat sürüyordu. Asıl konak çok muhteşem imiş. Hatta Sultan Vahidettin'in kızı Ulviye Sultan buradan geçtikçe konağın ihtişamına bakarmış da şuraya gelin gelsem diye içinden geçirirmiş. Bunu validesine nakletmiş. Gerçi Ulviye Sultan Tevfik Paşa'ya gelin geldi. Ama ne fayda ki konak daha evvel yanmış, kül olmuştu. Bir gün diyor Ragıp Bey anlatıyor şimdi yaver, bu orta halli evin ufak salonunda oturuyordu. Önünde tertemiz bir prostela, elinde su kovasıyla önümden yaşlı bir kadın geçti. Ben kim olduğunu tanımadan, "Madam, bir su rica edeceğim," dedim. Gülerek memnuniyetle dedi ve suyu bizzat getirdi verdi. Bir miktar da dereden tepeden konuştuk. Ayrıldı. Meğer paşa bahçedeymiş. Gülerek salona girdi. Bizim Ali Nuri'nin annesi gene neler anlatıyor diye latife etti. Meğer hanımıymış. Ali Nuri paşanın ikinci oğluydu. Büyüğü İsmail Hakkı Bey, Sultan Vahidettin'in kızını alan ikinci oğlu da Ali Nuri Bey. Ne tevazu, ne büyüklük, şaştım diyor Ragıp Bey. Bir sabah Ayaspaşa'daki konağın bahçesinde paşanın çıkmasını bekliyordum. Oğlu Ali Nuri Bey yanıma geldi. Anlatıyor şimdi Ragıp Bey. Yaver Ragıp Bey, sadrazam yaveri. Babası gibi o da çok nazik, çok nezih bir insandı. Selamdan sabahtan sonra haberiniz var mı? İttihatçılar tarafından pedere bir suikast tertip olunmuş. Hem de Pera Palas'ın önünde. Polis müdürü geldi şimdi haber verdi. Şimdi siz Bağbali'ye giderken yolunuzu değiştiriniz. Şoföre de bu hususta talimat veriniz. Pera Palas'ın önünden geçmeyiniz. Aman yalnız pedere sezdirmeyin dedi. İttihatçılar, malum Sultan Abdülhamit'i tahttan indirenler, Sultanahmet zamanında bir gizli örgüt kurdular. Terakki İhtiyatçı İttihat Cemiyeti diye. Ondan sonra bunun adını İttihat ve Terakki yaptılar. Bütün askerlerin içine sızdılar. Selanik'teki 3. Ordusu'nun genç subayları bu cemiyete girince Sultan Abdülhamit'i tekrar meclisi toplamaya ikna ettiler. Meşrutiyet ilan olundu. Fakat ondan sonra ipleri bunlar aldılar. Sultan Abdülhamit'i tahttan indirdiler ve bir müddet sonra da iktidarı tamamen ellerine alarak askeri bir idare kurdular. Fakat idareleri berbat oldu. Onların hükümetleri zamanında Trablus Harbi çıktı. Trablus kaybedildi, bir koca Libya. Balkan Harbi çıktı. Bütün Balkan vilayetleri. Nereler bunlar? Kosova, Sancak, Bulgaristan, Makedonya, Batı Trakya, Selanik, Yanya, adalar hepsi elden çıktı. Efendim, Dobruca hepsi elden çıktı. Arkasından yetmiyormuş gibi memleketi 1. Dünya Savaşı'na soktular. 7 cephede mahvoldu Osmanlı ordusu. 1 milyon şehit verdik. Binlerce insan yerinden oynadı. Topraklarını kaybetti. Bu yetmiyormuş gibi. Sonra tabii iktidardan düştüler. Hala daha suikast tertip edip eski iktidarlarını ele almak istiyorlardı. O sırada diyor Ragıp Bey, Ali Nuri Bey bana gelip de bunları söyledikten sonra paşa göründü. Lafı kestik. Paşaya sezdirmeyeceğiz. Nasıl olur bu iş? Ben bu haberi paşadan nasıl gizleyebilirim? Fikren bu mülahazalarla meşgulken diyor Ragıp Bey, paşa birden Ali Nuri size ne anlatıyordu diye sordu. Doğrusu ben de bu işi gizlemedim. Olduğu gibi söyledim. Mutadı veçiyle sükunetle dinledikten sonra şoföre bir şey söylediniz mi dedi. Efendimizden emir almadığım için hiçbir şey söylemedim cevabını verdim. Otomobil Mutat yolunu takip ediyor. İngiliz sefarethanesinden itibaren o daracık sokaklardan geçerken tabancı nereden patlayacak diye etrafıma bakınıp duruyordum. Pera Palas'ın önüne geldik. Paşa vakur bir eda ile otomobilin durmasını emretti. Otele giriniz, bana otelin tercümanı Feyzullah Bey'i çağırınız dedi. Otomobil kapıda bekledi. Ben içeri girdim. Feyzullah Bey yokmuş. Yolumuza devam ettik. Bir müddet sus pus geçti. Gördün mü bak, polis müdürünü de Ali Nuri'yi de vehim kaplamış dedi. Bir müddet daha sustuktan sonra, bu adamlar bana tabanca çekmeye utanmazlar mı? Günahım nedir? Şu koca ülkeyi perişan bir halde yere seren ben miyim? Hayır oğlum. Onlar tatlı canlarını hükümet konaklarının yardımıyla %100 sigorta ettirmeden kestane fişeği bile atamazlar. Hani nerede öyle bir idealist vatan fedaisi? Biraz sükut ettikten sonra Nazım Paşa'nın saflığı dedi. Bundan ne kastetti anlayamadım. O sırada biz de Babali'ye gelmiş bulunduk. Mütarekenin buhranlı günlerinden birini daha yaşıyoruz diye anlatıyor. Ragıp Bey, Ryan ve Ledu, yani birisi İngiliz sefareti, tercümanı birisi Fransız sefareti, tercümanı iki rakip birbirlerini kovalıyorlar. Notalar alınıp veriliyor. Fransız Maraşeli, Franche d'Espere, bu şımarık adam şimdi de Dolmabahçe Sarayı'nı istiyor. Karargah yapacakmış. İstanbul işgal altında. Mükela heyeti sabahtan beri toplantı halinde. Cümle kapısında yaşlıca bir adam peyda oldu. Terkos köylülerindenmiş. Elinde bir arzahal. Paşayı etekleyecekmiş. Jandarmalar, askerde olan kardeşinin borcundan dolayı 4-5 davarını zapt etmişler. Çatalca mutasarrıfından şikayetçiymiş. Size emniyet kalmadı, devletlime arzahali kendi elimle dayayacağım diyordu. Meclis gece yarısına doğru dağıldı, binek taşında birden olduğu yerden çıktı. Paşanın eteğine sarıldı, davarlarının, koyunlarının nasıl elinden alındığını yanık yanık hikaye etti. O soğuk kış gecesi, 70'lik vezir, iki eli cebinde, mutat sükunetiyle onu dinledi. Peki ama baba, sabahtan beri neredeydin deyince, teha bu zabiten efendiler beni senin yanına komadılar. Meclis kurmuşsun diye beni sağmaya baktılar dedi. Paşa da yarın sabah burada beni bekle. Senin işini yaparım. Sakın bize gönül koyma dedi ve otomobile bindi. Bermutat sükut. Galata'ya yaklaştığımız bir sırada söze başladı paşa. Oğlum dedi. Bu adamcağızı sabahtan beri ne demeye beklettiniz? Kış kıyamette nerelerden çıkmış gelmiş. Bir ara onun da işini görürdük. Ebnai cinsinize yani insanlara daima iyilik ediniz. Muzdarip olanlara muavenet, yardım, ızdırap duyanlara yardım insanlık şiarıdır, alametidir dedi. Ben de cevaben, şu sırada ne buhranlı anlar geçirdiğinizi, ne mühim zamanlar yaşadığınızı hep biliyoruz. Bu vaziyette efendimizi ne cesaretle rahatsız edebilirdik deyince, yok, işte burasını iyice takdir edemiyorsunuz. O işin ehemmiyeti, buhranı bize göredir. Ona göre buhranlı iş keçileridir. Franche d'Espere bizim için, Çatalca mutasarrıfı da onun için mühimdir. O işi de, bu işi de görmek bizim vazifemizdir. Yarın sabah o adamın işini görüp neticeden beni haberdar edin. Belki köyüne dönecek karşılığı da yoktur. Sadaka katibinden birkaç kuruş alıp veriniz. Gönlü alınsın bari, dedi. İşte bu diyor Ragıp Bey, paşanın en sert konuşmasıydı.
En sağ.
Ragıp Bey hatıralarına devam ediyor. Tevfik Paşa merhum. Cidden iffet ve istikamet numunesi kamil bir insandı diyor. Özü sözüne uygundu. Gayet gözü toktu. Her halinde asalet ve vakar görünürdü. Maişet hususunda bana eli dar gibi gelirdi. Gerçi o belli etmezdi ama sezilirdi. Bazı emsali gibi arsızlık edip vaktiyle padişahtan istifade etmemişti. Hatta uzun seneler hariciye nazırlığı ettikten sonra meşrutiyetin ilanı üzerine çekilirken saraydan tahsisat-ı hafiye yani örtülü ödenek namı altında kendisine teslim edilen mühim miktardaki paraları zarfın mührünü bile bozmadan halefine teslim ettiğini Bab-ı Ali'nin eskileri rivayet ederlerdi. O paraları yese, iade etmese kimse ona sormazdı. Bu son memuriyetinde aldığı maaş 420 lira idi. Bir tabi kağıt para. Kağıt paranın kıymeti yok. 8 altın, 8 kağıt para 1 altın ediyor. Geleni gideni bilhassa fukarası eksik olmazdı. Fukaraya yaptığı yardımın başkaları tarafından duyulmasını, bilinmesini de istemezdi. Bu maaş hangi masrafı karşılayacaktı? Atı arabası yoktu. Bindiği otomobil padişahın dünürü olmak hasebiyle Cemile olarak saraydan tahsis olunmuştu. Malum yukarıda da arz ettiğimiz gibi Sultan Vahidettin'in kızı Ulviye Sultan, büyük oğlu İsmail Hakkı Bey'in zevcesiydi. Günlerden bir gün, cuma olmasına rağmen konağa gelmekliğim emrolundu. Cuma o zaman tatil. Sabahleyin muayyen zamanda konaktaydım. Salonda yaşlıca temiz pak giyinmiş efendiden bir Rum oturuyordu. Selamlaştık. Adamcağız bir yolunu buldu, içini döktü. Babam dedi, Bab-ı Ali'nin emektar memurlarından idi. Paşa babamla kalem arkadaşlığı etmiş. Bizim bağ komşumuzdu. Efendimizin top kapısı dışında, Çırçır semtinde babadan kalma bir bağı ve köşkleri vardır. Nedense elden çıkarmak istiyorlarmış. Ne de olsa eski hakka, eski hukuka riayet eder, terbiyeli bir insandır. Komşuluk hakkı vardır. Ben bağı satacağım. Talip iseler, tercihan kendilerine vereyim, yabancıya gitmesin demiş. Validem çok üzüldü bu habere. Öyle büyük adamlardan mal alınır mı? Bize yakışmaz dedi. Sıkıla sıkıla geldim. Bu bizim için haddini bilmemezliktir. Acaba ne var? Bağı niye satıyor? Bir sıkıntısı mı var? Olsa da söylemez ki, fukarası da çoktur diye konuşurken, koltuğunun altında defteriyle tapu memuru da içeri girdi. Hep birden paşanın oturduğu odaya girdik. Bir koltuğa oturmuş, dizlerinin üzerinde beyaz bir battaniye vardı. Alım satım ferahı usulen yapıldı, biz de şahit olduk. Yerden birer temenni edip cümleten dışarı çıktık. Rum nemli gözlerini bana çevirdi. Bir zarf uzattı. Ben utanırım yaver bey dedi. Yanlış hatırlamıyorsam içindeki 3000 küsur lira kadar tutuyordu. Hatta Rum tapu harcının tamamını üzerine almak istedi de paşanın çocukları peder katiyen razı olmaz. usul ve nizam neyse öyle olsun diye itiraz ettiler, yarı yarıya karşıladılar. Mahdumlar da bu işi görmeyince, bedeli ferahı havi olan bu zarfı, paşanın önünde bulunan sigara masasının örtüsünün altına usulca koydum. Ne olduğunu sormadı bile. Başını pencereye çevirdi, uzun uzun daldı denizi seyretti. Akıbet, baba yurdu da elden çıktı. 60 sene devlete hizmet, dile kolay. 40 sene vezirlik kelimeleri teessürle ağzından dökülüverdi. Kapıdan çıkıyordum. Bir iradeniz var mı, Paşa Hazretleri dedim. Gençsiniz dedi Tevfik Paşa. Hayatınız boyunca daima afif yani iffetli bir insan olmaya çalışınız dedi. Paşa kalben de çok metin bir aile babasıydı diyor Ragıp Bey. Küçük Kerimesi'nin vefatı münasebetiyle kendisine taziyette yani başsağlığı dilendiği sırada, taziyette bulunulduğu sırada ne yapalım? Kendi verdi, gene kendi aldı. İnşallah rahmetinden uzak kalmaz demiş olması Allah olan tevekkülünü ve kalbinin metanetini gösteren misallerdendir diyor Ragıp Bey. Şımarık Fransız Maraşeli, Franche, Despere aramızda yaşayan bazı vatandaşların da tezahüratından büsbütün kabına sığmaz bir hale gelmişti. Bir gün Galatasaray Lisesi'nde hazırlanan çaya gitmiş. Hatırat defterine harp esaretten ehvendir diye yazmış. İki gün sonra Dolmabahçe Sarayı'nı karargah yapmaya kalkışmış. Tevfik Paşa, Maraşel'in bu münasebetsiz talebine mani olmak için Beyoğlu'ndaki Fransız sefarethanesine gitti, bizzat kendisiyle görüştü. Ben ve hariciyeden diğer bir arkadaş oturdukları odadan camekanla ayrılmış bir yerde oturuyorduk. Ve bu sebeple konuştuklarının bir kısmını, bazılarını işitebiliyorduk. Sadrazam Paşa Hazretleri aşağı yukarı şu mealde konuşuyordu. Zat-ı Şahane'nin harp aleyhtarı, itilaf devletlere mütemayir ve İttihat ve Terakki cemiyetine ne derece muarız olduğu cümlenizce malum. Buna rağmen İstanbul'da yer kalmamış gibi bilhassa onun sarayını işgal etmek doğru bir hareket olur mu? Kaldı ki Türk milletinin bu işteki masumiyeti aşikar. Türk milleti Balkan Harbi'nden aldığı yaraları sarmadan, zararlarını tamir etmeden bu harbe girdi. Bu harbe hiçbir zaman gönül rızasıyla atılmadı diyordu. Fakat Maraşar köpürüyordu. Bütün tehlike bir milletin kudret ve iradesini istimal etmekte yani kullanmakta zaaf göstererek 2-3 kişinin peşine takılmasındadır diye bağırıyordu. Yani Enver, Talat, Cemal onları kastediyor. Doğrusu ben Fransızcamla buralarımı söktüremedim. Yanımdaki hariciyeci arkadaş izah etti. Çünkü herif o kadar çabuk ve akideli konuşuyordu ki anlamak mümkün değildi. Paşa Hazretleri ayrılırken bu nezaketsiz kaba adam oda kapısına kadar teşhir lüzumunu bile hissetmedi. Paşa dışarıya Monsieur Ledu ile çok müteessir bir halde çıktı. Fransız sefarethanesinin cesim mermer merdivenlerini inerken pek dalgındı. Nasıl oldu bilmem, birdenbire olduğu yere çöküverdi. Genç bir subaydım. Atik davranmasaydım, paşanın düşüp bir tarafının incinmesi muhakkaktı. Hemen bir koluna Ledu, diğer koluna ben girdim. Paşa yolda, ben bütün bu felaketlerin başımıza geleceğini tahmin etmiştim. Londra'dan avdetimde sadrazamlarına, yani iddiaçıların sadrazamlarına, yani Talat Paşa olsa gerek, aman ne yapıyorsunuz dedim. Cevaben bana, ne yapacağız paşam? Yarın veya öbür gün ordularımız Kahire'de cuma namazını kılacaklar demişti. Ne Kahire kaldı ne bir şey. Paşanın teessürü gittikçe artıyordu. Bir ara, talihim olsaydı Yahya Efendi dergahına daha evvel giderdim dedi. Paşanın aile mezarlığı Yahya Efendi dergahı idi. Kendisi de orada defnedilmiştir. Değerli dinleyiciler, Tevfik Paşa, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yetişmiş gerçekten müstesna bir devlet adamı ve diplomat idi. Ne çare ki çok kötü, çok aksi bir zamanda sadrazam oldu. Başka zaman sadrazam olsaydı memlekete çok daha büyük hizmet edeceği aşikardı. Tıpkı Sultan Vahidettin, Dünürü Sultan Vahidettin gibi. O da Sultan Reşat'tan sonra değil de Sultan Abdülhamit'ten sonra tahta çıkmış olsaydı, dirayetli ve metanetli tavrıyla Osmanlı Devleti'nin harbe girmesine mani olur ve başa o büyük felaketler gelmezdi. Tevfik Paşa'nın iki oğlu, biraz evvel de arz ettiğim gibi, Ali Nuri Bey ve İsmail Hakkı Bey. İsmail Hakkı Bey, Ulviye Sultan'dan evlenmiş, daha sonra Ankara'ya geçmiş, Ankara hareketine katılmış, Yunan Harbi'nde kahramanlık göstermiş ve Ulviye Sultan'dan ayrılmıştır. Ulviye Sultan'dan bir kızı, Hümeyra Hanım Sultan dünyaya gelmiştir ve hanedanın sürgününde Ulviye Sultan ve kızı Hümeyra Sultan yurt dışına sürülmüşlerdir. İsmail Hakkı Oktay tekrar evlenmiş, tekrar çocukları olmuştur. Her ikisi de yurt dışında kalmış, Alman okullarında okumuş, mahir birer askerdi. İsmail Hakkı Oktay, Yanya'dan Ankara'ya namlı hatıratında hatıralarını kaleme almıştır. Ali Nuri Bey de babasını anlatan çok güzel bir kitap neşretmiştir, Tevfik Paşa ve ailesi oğulları ismiyle. Her ikisi de Tevfik Paşa ailesini iyi tanımaya yardımcı olan kitaplardır. Tevfik Paşa 30'lu yıllara kadar uzun bir ömür sürmüştür. 1936 yılında vefat etmiştir. Enteresandır ki Tevfik Paşa'nın hanımı Bülent Ecevit'in teyzesiydi. Dolayısıyla Tevfik Paşa Bülent Ecevit'in teyzesi oluyordu. Hatta rivayete göre Bülent Ecevit dünyaya geldiğinde Tevfik Paşa onu kucağına almış ve sevmiş. Daha sonradan bunu Osmanlı'nın son başbakanından Cumhuriyet'in başbakanına enteresan, talihin enteresan bir tesadüfü diye lanse etmişlerdi.
Haydi ileri, alırım düşmandan eski yerleri. İleri, ileri, haydi ileri, alırım düşmandan eski yerleri.
Evet değerli dinleyiciler, Tevfik Paşa, Osmanlı tarihinin son büyük adamlarından, her ne kadar Sultan Vahidettin hatıralarında Tevfik Paşa'yı biraz tenkit etmektedir. Ve uğranılan felaketlerde Tevfik Paşa'nın kendisine bilgi vermemesi, ikili oynaması sebebiyle bir takım sıkıntılar yaşandığını söylemektedir. Ve Tevfik Paşa'yı tenkit etmekte en büyük kabahatlerinden bir tanesi Tevfik Paşa'yı sadrazam yapmaktadır demiştir. Her neyse, Tevfik Paşa'nın belki sadrazamlığından bir hayır zuhur etmemiştir ama kişilik olarak kaliteli bir insan olduğu ortadadır. Evet, Ragıp Bey'in, Ragıp Akyavaş'ın gazeteciliğiyle tanınmış, daha önceleri harbi okulunda, harbiyede öğretmenlik yapmış olan Ragıp Akyavaş'ın, ki o zamanlar başbakan, sadrazam yaveriydi, onun hatıralarını sizlere aktardık. Tevfik Paşa ile ilgili hatıralarını size aktardık ve bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyiciler.
Hatıralar.